Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demir Türkdoğan.
Ben Pınar Kaya Türk.
Bugün çok enteresan bir konumuz var. Normalde ben eskiden bunun sadece filmlerde ya da dizilerdeki başrollerin başına gelen bir şey olduğunu düşünüyordum. Tabii ki bunun gerçekliğinin farkındaydım ama çok sık rastlanan bir şey değil. Hatta çok nadir rastlanan bir şey olduğunu ve bu kadar uzun sürebileceğini bilmiyordum. Bir arkadaşımın başına geldikten sonra bunun gerçek hayatta da gerçek insanların başına gelen bir şey olduğunu öğrendim. Konumuz hafıza kaybı. Benim eski bir arkadaşım Oğulcan geçtiğimiz dönemde bir hafıza kaybı yaşadı geçici süreyle. Onun hikayesini dinleyeceğiz bugün. Nasıl oldu? Sonrasında neler yaşadı? Çünkü internette arattığınızda insanların bu konuyla ilgili tecrübelerini paylaştığını göremiyorsunuz. Çok sık rastlanan bir şey olmasa da bunu yaşayan bir insanın daha önce yaşamış birinin tecrübesini duymasının iyi olacağını düşünüyorum ben. Merhaba Oğulcan, hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum.
Olaya geçmeden önce isterseniz önce bir Oğulcan'ı tanıyalım. Oğulcan biraz kendinden bahseder misin?
Tabii, merhaba tekrardan. İsmim Oğulcan, İtalya'da yaşıyorum. 33 yaşındayım, yazılım geliştiricisiyim. Bugüne kadar ben de sizin bahsettiğiniz gibi, açışta söylediğiniz gibi televizyonlarda, dizilerde, filmlerde ya da işte kitaplarda okuduğum bir durumu yaşadım. İnsanlara anlattığım zaman genelde böyle önce birkaç sefer şaka olup olmadığını, nasıl ya, şu ne oldu, bu ne oldu diye böyle herkes kendi şaşkınlığını, yani duyunca inanmadığı şeyleri karşısında görünce ne yaşayacağını bilemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. İsterseniz yani başlangıcına geleyim.
Olur. Genelde şey olur böyle filmlerde ya da dizilerde başrole araba çarpar ve hastanede uyandığında fark eder hafızasını kaybettiğini ya da çevresindekiler fark eder. Seninkisi nasıl oldu?
Evet, benim ilk anını yani şöyle oldu. Evde mutfakta eşimin arkamdan geldiğini görmedim, duymadım. Sonrasında o bir anda yanımda gördüğümde korktum. Yanlış hatırlamıyorsam, yani hala bir kısmı böyle %100 hatırlamıyorum, kendimiz tamamlıyoruz. Bir dakika kadar sonra baş dönmesiyle düşüp mutfakta bayılıyorum. Ve daha sonra tekrar bilincim böyle yarı kapalı durumda kalıyor. Ambulansla hastaneye götürüyorlar, ambulans geliyor. Bu kısımların daha sonradan tamamladım. Ama benim ilk fark etmem, asansör içerisinde beni bir ayaklı sedyeye koydular. Asansörün içerisinde eşimin arkadan geleceğini, ambulansa binemeyeceğini söylediklerinde asansörde olduğumu fark edip bizim evde asansör yok ki. İlk yaşadığım şok bu şekildeydi. Ama tabii bunu o an hatırlayamadım. Sonra tekrar konuştuğumuzda fark ettim. Hastaneye gittik. Hatırladığım kısım, yani benim 1 yıl 11 ay geriye gitmiş. Yine bir pazartesi günü. Pazartesi günü bayıldım. Hatırladığım zaman 1 yıl 11 ay önceki bir pazartesi günü. Maalesef ki iki zamanda da işte Ramazan dönemiydi Türkiye'de. Beraberinde Covid hala tam olarak bitmemişti. İnsanlar hastanede yoğun bir şekilde maske takıyorlardı. Sedye ile kırmızı bölgeden geçerken işte baş bölgesine darbe almam ve işte çeşitli EKG kontrolleri yapılacak. Çok fazla maskeli insan gördüğüm kısımda şaşırmadım. Çünkü zaten Covid vardı. Sonrasında doktor ilk böyle beyin MR'ında bir sıkıntı görmedikten sonra doktor muayeneye geldiğinde göz muayenesini yaptıktan sonra aç olup olmadığını sordu. Niyetli misin dedi. Hayır dedim, değilim. Bu da benim için normal bir soru. Çünkü atladığım zaman diliminde yine Ramazan. Değilim dedim. Aç mısın dedi. Yok dedim. Hamburger yedik. Eşim yanımda o sırada. Fakat biz hamburger yememişiz. Eşim bana baktı. Ben de ona baktım.
Sen 11 ay önce yediğin hamburgeri hatırlıyorsun.
Evet. O gün yediğimiz hamburgeri hatırlıyorum. Hamburger yemedik mi? Beğendik dedin diye böyle bir hani refleksle ona baktım. Ama orada hani henüz birbirimizi tam anlamıyla yakalayamadık. Biraz da doktorlar da şaşırdı bu duruma. Eşimin bakışının garipliğini fark ettikten sonra. Daha sonra üzerinden biraz zaman geçtikten sonra ben hastanede kaybetmiş olduğunu bilmediğimiz bir akrabamıza çok benzer birini görüp onu sordum eşime. Eşim de onu kaybettiğimizi söyledi. Daha sonra işte zaten hastaydı yani 5-6 hı hı. yıldır süren bir hasta hikayesi vardı. Devamında konu iş yerine haber vermeye geldi çalıştığım şirkete. Çünkü gündüzdü. gündüz saatiydi. Çalıştığım, bulunduğum şirketteki ilgili arkadaşın ismini söyleyerek arayabilir misin diye telefonu eşime uzattım. O da dedi ki o artık yok. Yani atıyorum ismine Eda diyelim. Eda'yı arayabilir misin dedim. Eda yok dedi. Dedim nasıl yok? Çünkü ben hatırladığım zamandan sonra iş değiştirmişim ve üzerine bir daha iş değiştirmişim. Yani 1 yıl 11 ay içerisinde değiştirdiğim ikinci firma. Bundan sonra hatırladığım tarihi ben söyledim. Mayıs ayının yanlış hatırlamıyorsam ikinci pazartesi gibi bir şey. Ama biz Nisan'daydık. Buradan sonra zaten doktorla paylaşıldı. Tamam dedi sakin olun zaten bir baş darbesi var. Hani zaman içerisinde gelecektir ama tabii benim ara yok. Yani yaşadığım kısım böyle.
Peki Oğulcan şeyi merak ettim. Sen mutfaktasın. Eşin arkandan geliyor. Korkuyorsun ondan ve o sırada düşüyor musun? Başına darbe mi alıyorsun? Baş darbesi hangi arada oluyor?
Hayır düşmüyorum. Bağırıyorum. O kadar bağırıyorum ki yani böyle filmde gördüğümüz sahne gibi zıplayarak ayaklarımı önümde bulunduğum masaya çarpıyorum dizlerimi. Sonra eşim de benim refleksimden korkuyor. Çünkü gerçekten yani hala böyle tüylerim diken diken oluyor o anı anımsadığımda. Ben çok korkup çok bağırınca o da çok korkup çok bağırıyor. O elini yüzünü yıkamaya gidiyor. Ben de duvara yaslanmış biçimde masanın yanında duvara yaslanmış biçimde durduğumu anımsıyorum. Sonra düşerken kafamı çarptığımı elimle yokladığımda olan ufak acıdan fark ettim. Yani bir dakika sonra falan yani eşim elini yıkayıp döndüğünde beni yerde buluyor.
Ha. Yani o anda sen korktuğun için düştün.
Ben de öyle düşünüyorum.
Ama eşini tanımadın mutfakta öyle değil mi?
Hayır eşimi tanıdım.
Ha.
Sadece duymadım. Ha, geldiğimin farkında değildim. Aniden yanımda belirdi. Yoksa eşimi tanıdım. Yani ha, onun evde zaten sadece ikimiz vardık. Aha. Onun geldiğini tabii ki görünce sonra anladım. Bir süre böyle 5-6 saniye durup birbirimize baktık ama tabii çok korkmuştuk. İkimizde. Devamında düştüm.
Orada sen düşmüşsün. Eşin elini yıkayıp geliyor. Seni yerde buluyor. Evet, aldığın yerde kafa buluyor. Darbesi o.
Evet. O sırada bir kafa darbesi. Masaya çarpıp yere düşüyorum. Yere vurup vurmadığımı bilmiyorum ama masaya vurduğum kısmı hani daha sonrasında anımsadım.
Sonra doktora mı gidiyorsunuz yani eşin seni
ambulans
doktora mı?
Beni yani ben kalbimin sıkıştığını söylüyorum. Elimle kalbimi gösteriyorum. Böyle yarı baygın gözlerimi tam açamayacak durumda. Bir süre sonra ambulansı arıyor. Birkaç dakika sonra zannediyorum. Hani bilmiyorum. Sonra ambulans gelip beni hastaneye götürdü.
Okey. Sonra ambulans hastaneye götürüyor. Doktorla görüşüyorsunuz. Tetkikler yapılıyor ve hastanedeyken mi sen o eski iş yerindeki arkadaşını aramak için telefonu
evet,
eşine veriyorsun.
Evde hala gözetim altındayken haber verelim insanlara. Çünkü biraz vakit geçmiş oldu. 1,5-2 saat. Haber verelim deyince ve işte o kaybettiğimiz akraba işte devamında zaten karşılıklı şüphelenince bu hamburger mevzusu konu tarihe geliyor. Sen en son ne hatırlıyorsun? İşte hamburger yediğimiz. Kalktık çok acıkmıştık. Vesaire şeklinde bu hamburger yediğimiz. Kahve yapmak için ben mutfağa gitmiştim. Yine kahve içeceğimi söylüyorum. Yani bazı yerler birbirine bulanmış. Yani hatırladığım zamanda da bir kahve içtiğimi hatırlıyorum. Hafızamı kaybedip düştüğüm anda da kahve yapmak için mutfağa girmiştim.
Demek ki vücudun kafein ihtiyacı hala devam ediyor noktada. Peki hafızanı kaybettiğini anladığın anda ne hissettin?
Çok korktum. Nasıl korktum? Evimizi taşımışız bu zaman aralığı içerisinde. Kullandığım aracı değiştirmişim, iş değiştirmişim. Taşındığımız muhit bizim için hani böyle çok planımızda olmayan yani zamanında konuştuğumuzda çok sıcak bakmayacağımız lokasyonlardan bir yer. Benzer şekilde işte aldığım araç bir önceki aracıma kıyasla daha yeni. Hani Türkiye'deki bu enflasyonun hareketini, maaşların aynı şekilde inanılmaz değişmesini, market fiyatlarını vesaire bilmediğim için her şey benim için çok büyük bir şok oldu.
Evet.
Hatta yani daha komik şey söyleyeyim. Benim kardeşim siyaset bilimi mezunu. O sıralarda da altılı masa diye bir şey yeni kuruluyor. Ben siyasetle ilgili bilmiyorum ama altılı masa kelime grubunu ilk defa duyduğumda hiçbir şeye tekabül etmiyor. Kardeşim bana diyor ki abi altılı masa kuruldu mesela diyor. Yani ben anlamıyorum ama karşıdaki insanlar için altılı masa kelime grubu o kadar doğal bir şey ki herkes duymuş. Altılı masa ne diyorum? İşte altılı masa kuruldu abi. Kemal Kılıçdaroğlu ya. Ben masayla siyasetçilerin şeyin altılı masayla siyasetçileri yan yana getiremiyorum. Tabii ilk akşam çok zordu. Yani bayağı böyle ağlama krizi, banka hesaplarıma
Of, çok
giremiyorum.
kötü.
Nasıl oldu yani bu konu? Sonra eşim beni markete götürdü. Ben market fiyatlarını böyle iş bölümü açısından daha kafasında tutan tarafım. Atıyorum sütün fiyatı, peynirin fiyatı böyle bir şok da orada geçirdim. Yani bu şekilde şu an anlattıkça yani şu an gülüyorum ama o an gerçekten çok zorlandık.
Yani
Aile olarak
tahmin
hem kendim
edebiliyorum.
bir
Peki
işim var.
yaşadığın şeyleri hatırlamıyorsun ama o dönemde öğrendiğin bir şeyi de mi hatırlamıyorsun acaba?
Hatırlıyorum. Burası çok ilginç. O sırada ben Twitch'ten yani pek böyle biri olmadığımı düşünürdüm. Twitch'ten yayın yapmışım. Böyle kameralı, mikrofonlu oyun oynamışım. Bilmediğim bir teknolojiyi öğrenme sürecimi Twitch'e açmışım. Klasörlediğim yapıdan dolayı onu gördüm. Bilmediğim bir teknoloji, bilmediğim bir programlama dili. Ama açtığımda baktığımda anlıyorum. Ne yaptığımı anlıyorum. Ama ben yazdığımın, bak benim yazdığımın farkında değilim. Kayıtlı olmasa kendi yazdığıma inanmayacağım. Bunun şekilde, bundan farklı olarak arada çalıştığım şirket de benim çok sıcak baktığım bir firma değildi. Belki bu arkadaşlarım dinleyecek, onlarla da paylaştığım için rahatlıkla söylüyorum. Çok, yani ben bu şirkette çalışırım diyeceğimi, çalışacağımı düşündüğüm bir şirket değildi. Ona da şaşırdım. Orada da aynı şekilde yaptığım işlere baktım. Ne yaptığımı anlıyorum. Yani ama benim yaptığımı hatırlamıyorum. Böyle bir durum vardı evet. Yani her şey sıfırlama gibi değildi.
Yani şu an şöyle bir fikir geldi aklıma. Sen o son bir yıl içerisinde yapmak istemeyeceğin pek çok şey yapmışsın. Acaba bunların bir inkar mekanizması devreye girdi ve bu şekilde mi başa çıkmaya çalıştın sen bununla?
Olabilir. Çünkü devamında nörolojiye işte benzer şekilde şekerlere kaynaklı acaba bir şeker düştü, o şekilde bir şey mi oldu diye iç hastalıklara rutin kontrolleri yaptırdıktan sonra hatta nöroloji bir ilaç tavsiye etti hafıza için onu kullandım. Zaten bu tetkiklerin sonucunda bir şey çıkmazsa psikiyatrinin alanına girer diye söylediler. Biz de kendimiz hani zaten böyle bir noktaya vardık. Benim eşimin söylediği kadarıyla en stresli dönemimmiş o içinde bulunduğum birkaç gün işte öncesi sonrası vesaire ya da birkaç aylık dönem. Dolayısıyla evet böyle bir şeye sebep olmuş olabilir. Devamında buna yönelik bir şeyler yaptık kendi hayatımızda. Yani bu kadar strese girmeyecek şekilde bir şeyleri düzeltelim dedik. Ama evet ben de şu an baktığımda çok büyük ihtimalle o dönemki stres ve işte şirket mevzusu veya belki hani bilmiyorum arabayı almak istemedim, taşınmak istemedim. Hani böyle şeyler evet olabilir. Bu şu an baktığımda böyle gelmiyor. Şu an hala o hafızamı kaybettiğim evde oturuyorum. Güzel, mutluyum, memnunum. Ama belki o an öyle hissediyor olabilirim, evet.
Şeyi merak ediyorum Oğulcan. Nörolojik tetkiklerde ya da dahiliye ile ilgili o tetkiklerde hipoglisemi vesaire bir şey çıktı mı? Ne bulundu yani bu duruma sebep olabilecek ne var şu an?
Hipoglisemi çıkmadı. Şöyle ben daha başka bir şey söyleyeyim. 2014 yılında ben kafama bir darbe alıp 4-5 saatliğine tekrar hafıza kaybetmiştim. Aldığım darbe yine aynı yere. O zaman ama hiç kimseyi tanımamışım. Babam hariç yine hastaneye kaldırılmıştım. Arkadaşımı yani 1-2 yıldır tanıdığım arkadaşım ama 3-4 saat sonra tekrar her şeyi hatırladım. Belki de o zaman da başka bir hani hatırlayamadığım kısım bu geçici amnezi diye söylediler. Geçici global amnezi. Acaba başka bir aralığı mı unuttum o kısmını hani tam bilmiyorum ama bu benim başıma ikinci seferdir geliyor. O zaman biraz daha zorlanmıştım. Yani ağzımda da ufak bir konuşma zorluğu vardı. Arkadaşlarımı samimi olduğum, çok samimi olduğum arkadaşlarımı tanımamıştım. Bunu da paylaştım nörolojiyle. Dolayısıyla eldeki tetkiklerin işte aynı şekilde dahiliyedeki tetkiklerin işaret edebileceği bir şey olmadığını söylediler.
Yani aldığın hasara bağlamadılar mı senin yaşadığın hafıza kaybını? Yani benim bildiğim, daha doğrusu lisans bilgilerimden hatırladığım çeşitli kafa travmalarında işte beyin bölgesinin hangi hafızayla ilgili kısmına temas ediyorsa o darbe, orada bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor, hafıza kayıpları yaşanabiliyor. İşte yakın ne diyeyim? Kısa süreli belleğin kaydedildiği alana denk geliyorsa, orada bir hasar oluşuyorsa, yeni öğrendiğin bilgileri hatırlamıyorsun mesela. Uzun süreli belleğin depolu olduğu alana denk geliyorsa eskiyi hatırlamıyorsun mesela. Sen bu yeni yaşadığın hafıza kaybında yeni öğrendiğin becerileri hatırlamışsın ama yaşadığın olayları hatırlamamışsın.
Doğru.
Yani o zaman beynin o bölgesinin bir hasara uğramış olması ya da en azından o darbeden etkilenmiş olmasını varsayardım ben mesela. Ama
Evet.
nöroloji böyle bir bağlantı kurmadı, öyle mi?
İki nokta söylediler. Birincisi acilde trafik kazaları gibi benzeri durumlarda, yani kafa darbesi olduğu durumlarda baktığımız bulgularda bir şey göremesek bile o şokun, travmanın etkisiyle bu tarz hafıza kayıplarını görüyoruz denildi. Dediler, bana da
Şokun etkisi.
söylediler. Evet. Ancak şokun etkisinin 24-48 saat içerisinde atlatılması gerektiğini, yani eldeki bütün bulguların böyle olduğunu söylediler. Aynısını nöroloji doktoru da söyledi. Yani böyle geçici hafıza kaybıyla çok sık karşılaşıyoruz. Gördüğümüz, sık rastladığımız bir vaka. Türkiye'de de sık rastladığımız durum. Ancak 24-48 saat içerisinde peyderpey böyle yavaş yavaş gelmesi lazım. Benim sıkıntılı olduğum kısım 24-48 saat içerisinde veya 72 saat, hatta bir haftaya kadar çok çok az şey hatırladım. Asıl tereddüte düşüren nokta, yani eldeki bulguları değerlendirmede hani böyle biraz arada kalınan nokta orasıydı. Yani gerek iş hayatımda işte veya başka özel hayatımda hatırlamaya çalıştığım neredeyse hemen hemen hiçbir şey hatırlamıyordum. İlk hatırladığım örneğin fizyoterapiye gitmiştim. Kuru iğneleme yaptılar. Hafızamı kaybettiğim zaman diliminden işte 2 ay, belki 3 ay kadar önce, yani yakın bir zamanda. O kuru iğnelemenin çok canımı yakmıştı. Kuru iğnelemenin batırılma hissini hatırlıyorum ama o kuru iğnelemenin gittiğim bir fizyoterapi seansında olduğunu hatırlamıyorum. Yatış pozisyonu itibariyle çok karanlık, gözlerim böyle kafamı komple kapattığım bir yerdeydi. Hatta kendi kendime düşünüp gözlerimi kapattığımda iğne batırıldığını hissedip eşime onu söyledim. Yani iğne batırıyor olduğunu hatırlıyorum deyince o devamında söylemişti. Evet, sen bir böyle böyle kuru iğneleme hatırlıyorsun. O zaman da demiştin canını yakıyor. İlk bunu hatırladım. Devamında yani biraz zaman geçti şimdi. Yani uzun olduğunu düşünüyorum. Yani 2 haftayı falan buldu gibi hatırlıyorum. Ama kesinlikle ilk bir hafta mesela çok az şey hatırladım. Orada şey tavsiye ettiler. Trafik kazası yapanlara eğer ağır bir yaralanması vesairesi yoksa tekrar araba sürmesini tavsiye ediyoruz. Yani şoktan uzak kalarak kalmamasını, devamında yani mümkün olduğunca tekrar yapmasını telkin ediyoruz şeklinde bir hareketle nöroloji doktoru, eğer bir rahatsızlık, ağrı hissetmiyorsan çalıştığın işine ertesi gün kalk, rutinini bozmadan devam et diye söyledi ve ben de kalkıp işime devam ettim. Yani bu şekilde toparlamaya çalıştım, kafamı meşgul etmeye çalıştım. Tabii çok zor, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sağ olsun arkadaşlar her şeyi baştan, yani sorumlu bulunduğum alanı, işte çeşitli teknik detayları tekrar baştan paylaştılar. İnsanlar, arkadaşlarım yardımcı oldular. Bu şekilde bir yerden sonra, hatta yani şöyle bir şey de söyleyebilirim. Uyuyup uyanıyorum, yani günleri sayıyoruz. Ben hala unuttuğum, yani kaldığım zaman diliminden gün sayıyorum. Yani Mayıs ayından gün sayıyorum, ilerliyorum. Hala bulunduğumuz takvim şeyine sayamıyorum. Ya bu bir 7-8 gün sonra artık baka baka mı veya işte kendiliğinden mi bilmiyorum, bir zaman sonra içinde bulunduğumuz gün şeyine geçmeye başladım. Zaten pazartesi pazartesi olduğu için salı, çarşamba, perşembe diye devam edebildim ama hala gerçekten Nisan ayındayız, Mayıs ayına geçeceğiz gibi. Pardon, Mayıs ayındayız, Haziran ayına geçeceğiz gibi hissediyordum. Halbuki Nisan ayından Mayıs ayına geçiyorduk.
Evet. O söylediğin de çok enteresan. Kuru iğneleme yaptırdığının hatırası yok ama bedensel hissi var ve gözünü
Evet.
kapattığında iğne batırılıyormuş gibi bir his oluşuyor
Evet.
bedeninde.
Hatırlamaya çalıştığım, böyle kendimi zorluyorum, bir şey hatırlayayım. Mesela eve taşın, yani oturduğum eşyalar aynı. buraya nasıl taşıdık bunu hatırlamaya çalışırken o kapanma, karanlık, gözünü kapattığındaki karanlıkta kuru iğnelemeyi hatırladım.
Evet, o da bize aslında bilinç dışının ne kadar güçlü olduğunu, özellikle bedendeki kayıtların ne kadar güçlü ve köklü olduğunu gösteriyor. Beden kayıt tutar diye bir söz var ya, tam da burada belki de ispatı diyebiliriz.
Peki Oğulcan, %100 her şeyi hatırlıyorum artık dediğin zaman ne zaman?
Bu kısım çok sıkıntılı. Şimdi biraz tabii herkes tedirgin oldu böyle bir şey yaşayınca. Biraz böyle emniyetli gitti. Kimse bana şunu hatırlıyor musun, bunu hatırlıyor musun demiyor. Bir süre sonra dediğim gibi normal rutinime döndüm. Herhangi bir şey hissetmiyorum. Ve çoğu şeyi de hatırladım konuştuğumuz kadarıyla. Soruyorlar, cevap verebiliyorum. Bu son zaman, yani son birkaç ay mesela söylenen bir şeyler tekrar öyle mi olmuştu ya falan diye böyle insanlara sorduğumu hatırladım. Hemen etrafımdaki herkes de biliyor bu hafıza kaybını. Yani ben her şeyi hatırladığımı düşünüyorum. Bu arada doktor da benzer şekilde paylaşmıştır. Nasıl 6 yıl önceyi hatırlamaya çalıştığında arada bir şeyler unutuluyorsa, senin de bu unuttuğunu düşündüğün zaman dilimi benzer şekilde olacak. Yani hatırladığını düşüneceksin. Birisi bir şey söyleyip hatırlayamazsan, nasıl normalde hatırlayamıyorsan yine o şekilde olacak
Yani
diye
yaşadığın
ifade
olayı
ettim.
özel bir şey değil hatırlayamama.
Değil diye. Ama bazı kritik yerleri hatırlayamadığım böyle bir iki sefer oldu, kardeşim bir şeyler sorduğunda dönüp eşime sordum. Ama ben hatırladığımı düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Kararlarımı hatırlayamıyorum ama yaptığım anı hatırlıyorum. Yani taşınma kararımı nasıl bir rasyonaliteye dayandırarak, nasıl bir ihtiyaçla verdiğim, böyle şimdi olsam yapmam diyorum. Örneğin bir karar için, ama yapılış anını artık hatırlıyorum.
Biraz da yabancılaşma yaşadın sanırım o döneme karşı. Ben öyle anlıyorum.
Olabilir, evet.
Çok enteresan. Peki etrafındaki insanların verdiği tepkilerden seni rahat hissettirenler neydi ya da rahatsız hissettirenler neydi? Hani çevremizde başka birisi böyle bir şey yaşarsa nasıl davranmalıyız?
Şöyle ya, bu ekonomik durumdaki değişiklik, şöyle örnek vereyim. Arabaların fiyatları 100 bin liraya güzel iyi bir araba alınabiliyorken 600 bin liraya bir araba alınabilecek duruma gelmiş benim bu bahsettiğim 2 yıl içerisinde. Yani bir de işin böyle bir şey kısmı var. Kendi arabamı gördüğümde şok oldum. Ve bir yerden borç aldığımı düşündüm. Birinden, bir yerden kredi çektiğimi ya da işte başka bir kazanç elde ettiğim, ya yani bir sıkıntılı bir şey görüyorum. Burada insanlarla konuştuğumda herkes beni çok rahatlattı. Hatta herkese teker teker sormuşum, borcum var mı? Sana borcum var mı? Sana borcum var mı? Birincisi bu, toplumsal yaşamda karşılaştığımız büyük problemler benim yaşadığım gibi durumlarda çok daha çarpıcı oluyor. Yani gün içerisinde, daha doğrusu günler ve haftalar, aylar içerisinde o fiyatların işte artışını peyderpey görerek, yani yutkuna yutkuna bir şekilde normalleşiyor. Yani bunu kendi aramızda da konuşuyoruz insanlarla. Sizin de mutlaka başınıza denk gelmiş. Bir yerden sonra kendi normaline geliyor. Fakat unutup karşılaşınca, işte ben o 2001 krizini, yani çok küçüktüm. Fiyatlar artıyor, evet, elimde alım gücüm yok. Kendi paramı harcamıyorum. Dolayısıyla ilk defa bu kadar büyüğüyle karşılaşıyor olmak epey zorlamıştı. Onun dışında yani işin bir de şaka kısmı var. Beni çok zorlamadı. Hani ben gündelik hayatta da çok, hani şaka yapan ve aynı şekilde yapılınca çok rahatsız olmayan biriyim, ama bayağı espriye konu oldu. Yani örneğin 2 yıllık bilgisini unutmuş, işte bunun kıdemini düşürelim, işe alımı tekrar yapalım. Ondan sonra bunun gibi işle ilgili bir sürü şaka, burayı hatırlıyor musun gibi böyle çok oldu. Ben çok takmadım. Hani benim de, çünkü bir yerden sonra benim de komiğime gitti. Başka, aile büyüklerine, çok böyle yaşlı olanlara şey yapmamak için söylememiştik, paylaşmamıştık. Orayı yönetmek zor oldu. Ya bir şey söylüyor. Ya benim babaannem 86 yaşında, 87 yaşında. Yani onu tedirgin etmemek için söylememiştik. O da sürekli yaşlılık kaynaklı geçmiş referanslı konuşuyor bizimle sohbetlerde. Bir şey soruyor mesela, ben dönüp eşime bakıyorum. Hani toparlayın, bir şey söyleyin, çünkü hatırlamıyorum. Yanına gitmesek başka bir tedirginlik olacak. Böyle bir zorluk olmuştu bir de beraberinde.
Bir de şeyi merak ettim ya. Ekşi Sözlük'te başlık açılır ya 10 yıllık komadan uyandıktan sonra Google'da ilk ne aratırsın diye. Sen Google'da ilk ne arattın?
Altılı masa. Evet, altını. Çünkü o dediğim gibi ya, ilk de onu anlattım. Oturmadı gerçekten. O terminolojik olarak öyle bir karşılık yok ya, hani biz uydurmuşuz ya, ya da işte kim hani o uydur toplumda onu kabul etmiş. Anlamaya çalışmıştım yani niye böyle diye. İlk onu arattım. Sonra fiyatları arattım. Hatırladığım şeylerden diğer bir kısım da oydu ya. Bu faiz düşüş meselesini hatırlamıştım. Mesela ikinci, üçüncü hatırladıklarımdan birisi o. Bir önce gerçekten bu ekonomik durum neden böyle oldu? Yani buna dair biraz YouTube geçmişime baktım. Google'da ilk aratmak yerine YouTube'da neler
Evet,
izliyordum.
o da mantıklıymış.
Evet, oralara bakarak izlediğim programlardan, hani başlıklardan, işte haberlerden bir şeyler yakalamaya çalıştım. Ben bir de sık not alırım. İşle ilgili de veya işte özel hayatımla ilgili de biraz onları karıştırdım. Neler not almışım diye. Böyle çok günlük gibi değil. Ama işte şöyle bir şey düşündüm vesaire diye böyle birkaç günde bir yazdığım işle ilgili bir durum, bir değişiklik, bir güncelleme oldu. Biraz o notlara baktım. Aslında böyle dışarıdan bakınca, dışarıdan derken hatırlamadığım halime bakınca bir sıkıntı görünmüyor. Yani sadece eşim bu bahsettiğim stres durumunun farkında. Dolayısıyla etrafımdaki insanlar da hayırdır ya, başka bir problem, bilmediğimiz, paylaşmadığın bir şey mi var gibi değerlendirdi. Ben de şu an hani anlatırken tekrar hani düşünme fırsatı bulduğum için bunu şimdi fark ediyorum.
Çok enteresan bir hikayen var Oğulcan.
Teşekkür ederim. Atlattığım için çok mutluyum.
Biz de çok mutluyuz. Bu arada Oğulcan'ın hikayesini duymam şöyle oldu. Birkaç ay önce Türkiye'ye gitmiştik ve arkadaşlarla bir öğle yemeği organizasyonu yaptık. Herkes geldi, Oğulcan'ı bekliyoruz. Dediler ki sormayın Oğulcan'ın başına ne geldi. Dedik ne geldi? Yani Oğulcan'ın başına ne geldi deyince insan bir işte kaza bekliyor, bir şey bekliyor. Yani bir şey olmuştur diye bekliyor. Oğulcan hafızasını kaybetti dediler. Yani hiç algılayamadım bir insan nasıl hafızasını kaybeder, neler yaşar vesaire. Olcan ilk anlattığında da çok enteresan gelmişti. Şu an tekrar dinleyince yine tekrar enteresan geldi. Yani tabii ki hoş bir şey değil ama bir yandan da aslında çok değişik bir tecrübe.
Evet. Bir de iki kere olması, hem küçükken hem de işte yetişkin döneminde olması enteresan. Böyle senin kişisel yaşam öykünde bunlar tekrarlanacak mı acaba? Bir de ona bakmak lazım. Tekrar başına
Yok,
gelmesin de hani dikkatli de olman gerekiyor sanki gibi
evet.
hissettim ben.
Evet.
Yani bir insanın başına nasıl iki kez aynı ya da benzer durum gelir ve nadir olan bu benzer durum.
İşte demek ki vücudun bir şeyle başa çıkma yöntemi olarak seçtiği bir yöntem. Benim aklıma gelen şey o açıklama.
Olabilir, olabilir. Ama işte o aldığı darbeler de önemli.
Evet
Onların
evet
da
tabii
çok
muhakkak
etkisi
onun da
var.
etkisi var. Çünkü darbeyi aynı yere almış.
Evet. Peki, teşekkür ediyoruz Oğulcan
Evet,
katıldığın
Oğulcan.
için ve hikayeni bizimle paylaştığın için.
Gerçekten
Ben
çok
de teşekkür
teşekkürler.
ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel, keyifli bir sohbetti.
Bizim için de öyleydi.
Gülerek anımsadığım için de ayrıca da mutluyum.
Evet,
O
biz de
durumda, evet.
kesinlikle. O zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Güle güle.